neyse adımız ve olduğumuz için.
Hayatın sesleri. Hayatın sesleri başladı sevgili dinleyenlerimiz. Başkent'e hepiniz hoş geldiniz. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimizi en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü programımıza. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü programımızı. Yine siz sevgili dinleyenlerimiz için sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi diliyor ve istiyoruz ki bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olalım 15:55'e dek. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimizi de hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Ve yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi sizler ilk müziğini dinlerken biz de konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Sözlerim için üzgünüm, seni kırdığım için haklısın. Bana darılsan bile, beni terk etsen bile, ne yapayım, ben böyleyim. Üzgünüm bütün olanlar için. Üzgünüm mutlu yıllarım için. Aşkımız şüphesiz olmalıydı, lekesiz olmalıydı. Affedemem, ben böyleyim. Darılsan bile, beni terk etsen bile, ne yapayım, ben böyleyim. İster vur, ister okşa, ister tut, ister yolla, ister sev, ister zorla, ben böyleyim. İster vur, ister okşa,
Türkiye'de saatlerimiz 15, onu gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hemen konuğumuzla sizleri tanıştıralım. Losante Çocuk ve Erişkin Hastanesi Patoloji Şefi Profesör Doktor Sayın Ömer Uluoğlu yine bizlerle birlikte. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ama biz tabii dinleyicilerimiz geçen haftada ya da daha önceki programlardan da sizi öylesine güzel hatırlıyorlar ki hep o mutfak aşığı olan yönünüzle biz sizi stüdyomuzda ağırlıyoruz. Hep o yönünüzle de biliyorlar zaten. Daha henüz hiç patoloji konuşmadık.
Evet.
Umarız bugün evet. Onu da konuşuruz ama mutfak aşığı dedik. Çünkü bu konunun üzerinde 300'ün üzerinde konferansınız var.
Var.
Yanlışsam düzeltin lütfen.
Üniversitelerde verilmiş seminerlerim var, derslerim var. Gazetelerde, basında, yayın organlarında röportajlar var.
Evet. Ve biz de sizi yine bu konuyla ilgili stüdyomuza davet ettik. O derin, engin bilgilerinizden yararlanmak üzere. Siz de sağ olun geldiğiniz için. Şimdi geçtiğimiz hafta Türk mutfağının karakteristik özelliklerinden söz ettik. Ancak süremiz yetmemişti. Şimdi isterseniz böyle geçen haftayı şöyle bir toplayarak artık bugün bir tencere yemeğine gelelim. Çünkü mutfağımızın en önemli
özelliklerinden
biri.
Şimdi geçen hafta konuşmamızda, geçen programda her mutfağın kendine özgün bir tahılı, bir eti olduğundan ve Türk mutfağının tahıl olarak pirince, et olarak da koyun etine dayandığının konuşmuştuk. Ve bunun nedenlerini, Türklerin yaşadığı coğrafyaların özelliklerinden daha çok kaynaklandığını ve Türk mutfağının çok kültürlü bir mutfak olduğunu, içinde birçok kültüre ait ögeleri barındırdığını, bunu yapabilmek için de derin bir hoşgörüyle mutfağa yaklaştığını söylemiştik. Yine daha evvelki programlarımızda şunu özellikle vurgulamıştık. Uygarlık bir toplumun mutfağında kendini hemen gösterir. Hatta şöyle söylenebilir demiştim. Bana mutfağınızı söyleyin. Yaşadığınız, geçtiğiniz coğrafyaları ve yaşadığınız, o coğrafyalarda yaşadığınız yüzyılları size söyleyeyim. Hangi toplumlarla nasıl ilişki kurduğunuzu söyleyeyim. Bu bakımdan Türk mutfağı benzersiz. 20'nin üzerinde kültür var Türk mutfağında. Ama bu tabii Türk mutfağının kendine özgün renklerinin olmasını engellemiyor. Onlar hep var olarak devam ediyor. Bugün de hala var ve en çok İç Anadolu mutfağında görüyoruz biz bu renkleri. Bunların başında İç Anadolu derken şunu belirtmek lazım. Batı'da Afyon'dan Konya'ya, Ankara'nın Sivas'ın da dahil olduğu bir coğrafya.
Evet.
Yerel mutfaklarımız içinde ki 5 büyük yerel mutfak var Türk mutfağında. En büyük ikinci mutfak bu. Batı Karadeniz bölgesi, Kastamonu bölgesinin mutfağı ile birlikte Türk mutfağının büyük bir kısmını bunlar temsil ediyor. Buranın özelliği tencere yemekleri.
Evet.
Tencere yemeğinden ne anlıyoruz? Tencere yemeği Batı'nın sup dediği, çorba dediği şey. Yani bir suyun içinde pişmiş. Ve biz onu hem çorba gibi suyunu içerek kullanıyoruz. Hem de içinde pişmiş olan yemeği yemek olarak kullanıyoruz. Hatta bazı esnaf lokantalarına giderseniz mesela koyun haşlama gibi yemeklerin suyunun ayrıca servis edildiğini ve belli bir fiyatla satıldığını görürsünüz. Bugün Ankara'da bile buna rastlayabilirsiniz.
Rastlayabiliyoruz evet. Hatta ev yemekleri yapan o tür lokantalar çok var artık.
Çok
hemen
var.
Her yerde.
Bir başka özelliği de Türk mutfağında normalde çorba yoktur. Çorba bir erken işe giden insanların koyu böyle nişastalı, sütlü, yoğurtlu bir şeyle esas öğün gelene kadar, biz buna kuşluk vakti diyoruz, çalışabilmek için yediği bir şeydir. Türk mutfağında esasında iki öğün vardır, kuşluk ve ikindi. Ama çorba sonradan Türk mutfağına girmiştir. Niye çorbaya birden girdim? Şundan dolayı, bir esnaf lokantasına giderseniz, ahçı da sizi tanıyorsa çorbanın içine oradaki sulu yemeğin, tencere yemeğin suyundan azıcık katar. Bu size yapılmış bir şeydir.
İkram.
İkramdır.
Evet.
Ve aynı çorbayı içersiniz ama her seferinde başka bir aroma tadarsınız. O kendi o gün yaptığı yemeklerin içinde hangisinin lezzetini en çok beğendiyse onun suyundan biraz katarak size torpil yapar.
Ama siz o yemeğin lezzetini almazsınız,
almazsınız
çorbada.
Almazsınız.
Ama aroması farklı gelir
evet.
Sadece.
O bir size şeydir.
Evet.
İkramdır yani.
Evet.
Şimdi tencere yemeklerinde Türkiye'nin coğrafyası sebze ve meyve açısından çok zengin olduğu için. Türkiye'nin her tarafı denizlerle ve sularla dolu olduğu için. Ne hayvan eti ne balık eti konusunda bir kısıtlama yok. Son derece zengin bir baza oturuyoruz. Sebze meyve açısından da. Bütün Avrupa'daki bitki çeşitlerinin 1/3'ü Türkiye'de var. Bu inanılmaz bir zenginlik.
Çok şanslıyız aslında.
Evet. Bu belli bazı tekniklerle yapılır ve bugün hala babadan oğula, alaydan dediğimiz şekilde yetişen ahçılar en iyi yapar tencere yemeğini.
Peki hocam birazcık bu tekniklerden söz edelim. Nedir onların pişirme teknikleri?
Şimdi kısık bunlar kabaca 4'e 5'e ayrılır. Evet. Bunların bir tanesi tencere kebaplarıdır. Tencere kebabı bir eti suyunu tamamen çekecek kadar yoğun bir şekilde ve çok yumuşak olacak şekilde kapalı bir ortamda pişirmektir.
Ve kısık ateşte.
Kısık ateşte uzun süre. Biri haşlamalardır. Haşlamaların temel felsefesi şudur. Eğer haşlamanın suyunun çok lezzetli olmasını istiyorsanız soğuk suya koyarak haşlarsınız malzemeyi. O zaman suyu lezzetli olur. Kaynar suya atarsanız su lezzetli olmaz, eti lezzetli olur.
Tercih
bu çok
sizin.
Önemlidir. Evet. Eğer suyunu mesela kemik haşlama gibi ya da tavuğun sofraya gelmeyecek parçalarının dana kemiğiyle birlikte haşlanması gibi çok lezzetli bir katkı elde etmek için yapıyorsanız soğuk suya koyarak başlarsınız haşlamaya. Burada pişirme süresi tencere kebaplarından da uzundur. Bir kemik suyu çıkartma 14 saat sürer.
Oo, çok fazla.
Evet. Bir gün sonranın kemik suyu ertesi bir gün öncenin sabahında ocağa konur. Ki ertesi gün geldiği zaman yemek o gelecek geçmiş olan süreyi tamamlamış olur.
Evet. Ama şimdi düdüklülerimiz var, hızlı pişirme tencerelerimiz var.
Düdüklü daha düşük ısıda ama yüksek basınç altında pişirme yöntemidir. Düdüklü ister bitki olsun, ister hayvan hücresi olsun duvarını parçalar. Bundan dolayı siz malzemeyi yumuşak olarak algılarsınız. Ama hücrenin duvarının parçalanmasıyla bütün lezzet kaybolur. Mesela bizim kavurmalarımızda, tencere kebaplarımızda önce kendi suyunu çekene kadar kavururuz. Bunun amacı sıcağa koyarak proteinini, dış kısmını katılaştırmak ve etin içindeki lezzetin etten dışarı çıkmamasını sağlamaktır. Yani güzel bir tencere yemeği yapmak için ister haşlama, ister kavurma, ister tencere kebabı.
Peki o ilk etapta böyle bir köpük oluşur üzerinde. Onu almak mı gerekir alınır, hocam?
Alınır. O köpük alınır. Köpüğünü alırsanız yemeğinizin suyu daha duru
evet, olur. Renk itibariyle
renk
daha
itibariyle
güzel
olur.
Evet.
Bunun dışında bir başkası mesela kemiğin haşlanması sırasında tereyağlı önce kemik krem rengi olana kadar kavrulur. Ondan sonra su konularak, soğuk su konularak tekrar haşlama olayı başlatılır. Bizim haşlamalarımızda bir başka önemli nokta, bizim mutfağımızda da çeşitli isimlerle adlandırılan yemek türlerinin alt dallar olarak ortaya çıkışıdır. Mesela oturtma diyoruz.
Evet.
Kayye diyoruz. Musakka diyoruz. Efendime söyleyeyim. Bunların farkı ne? Eğer içine koyduğunuz sebzeyi önceden pişirir, sonra onu etin içine koyarak pişme olayını tamamlarsanız bu oturtmadır.
Ya da kızartıp.
Kızartıp.
Evet.
Koyarsanız bu oturtmadır.
Oturtmadır.
Çünkü esas pişmesi güç olan malzeme önceden pişmiştir ve yumuşak durumdadır. Neden adı oturtmadır? Tencerenizdeki etin üzerine sebzenizi koyduğunuz zaman
sebzeyi
kaşığı karıştırırsanız parçalanır. Tencereyi sallayarak sebzeyi etin içine oturtursunuz sosun içine. Adı onun için oturtmadır.
Oturtma, evet.
Musakka ise çiğden koyduğunuzda aynı şekilde pilaki nedir?
Evet.
Pilaki sebzeyle pişen bir balık, tavuk ya da et yemeğinde. Eğer kullanacağınız sebzeyi önceden pişirir, sonra onu ezer, bir süzgeçten geçirir. Bu rafine olmuş sosun içinde pişirirseniz,
plaki.
Bu plakidir. Evet. Sebzeyi çiğden koyarak pişirirseniz yahnidir. Farkı nedir? Plaki, yemesi çok lezzetli olmayan ama yemek katan sebzelerle olan yemeklerde daha çok yapılır. Ama içine koyduğunuz malzeme de o pişen etle birlikte aynı derecede keyifle yeniyorsa o zaman yahni yapılır. Evet. Örneğin mesela bir keçi paçasıyla yapılan nohut yahnisi. Burada hem paça çok lezzetli bir malzemedir hem nohut çok lezzetli bir malzemedir. Onun için nohut plakisi olmaz.
Onun nohutun
da yahnisi evet. olur. Yani bu temel şeylerden bile Türk mutfağının ana şeylerini anlamak, yaklaşımlarını anlamak. Bir de tabii saç kebaplarımız var. Kebap Türklerde Doğu mutfaklarından girdiği şekliyle alevli ateşte pişirilen şey değildir. Kebap çok fazla hava sirkülasyonu olmadan pişirilen ve etin çok dominant olduğu ve yanında zaman zaman çiğ sebzelerle de ya da tahıllarla da pişmiş tahıllarla da servis edilebilen bir et yemeği türümüzdür. Bunun çok çeşitleri var işte fırın kebapları var. Tandır kebapları var, kuyu kebapları var, testi kebapları var. İçinde pişirdiğiniz şeye göre.
Yörelere göre farklılıklar gösteriyor
var.
Herhalde
tabii,
değil mi?
Farklılıklar var. Türk mutfağının karakteristiklerinden biri, Türk mutfağında bazı isimler, adlandırmalar farklı bölgelerde aynı yemek için kullanılır. Siz başka bir bölgenin yemeğini tadarken bildiğiniz şeyi zannederek ısmarlarsınız bambaşka bir şey gelir. Ya da aynı adı altında farklı bölgelerde farklı yemekler yapılır. Bir örnek vereyim. Mesela bugün Ankara'da lokanta ettiğinizde mıhlama dediğiniz zaman, mıklama dediğiniz zaman.
Karadeniz gelir.
Karadeniz'dir. Evet. Esasında bu yemeğin orijinali guymaktır. Doğu Karadeniz'de bunun adı guymaktır.
Evet.
Guymak mısır unu tereyağıyla pişirilir. Üzerine peynir, özel evet. bir peynir konularak. Çok lezzetli, güzel bir yemek yapılır. Ama mıklama tamamen ayrı bir şeydir. Mıklama soğan ve yumurta ile yapılan bir yemektir.
Evet.
Ve Türk mutfağının çok basit gözüken bazı yemeklerin ne kadar büyük emek ve bilgi gerektirdiğini gösteren bir yemektir. Mıklama Osmanlı sarayında sınav yemeğidir. Yani
onu güzel yapamayan saraya alınmıyor mu?
Saraya alınır ama sarayın matbah-ı amire dediğimiz padişaha yemek yapan mutfağın başı değiştiğinde oraya aday olanların hepsi bir mıhlama yapar. Padişah bunları tadar kimin yaptığını bilmeden bu dediği matbah-ı amiri olur.
Evet.
Sınav yemeğidir. Çok basit tarif edeyim. Beyaz soğan çok ince doğranmış. Çok uzun süre sade yağda hep aynı yöne çevrilerek ve asla rengi değişmeden bir sakız kıvamına getirilir ve üzerine yumurta kırılır. Eğer kıvamınızı kaçırdıysanız yumurta yukarıda kalır. Eğer kıvamınız henüz gelmediyse yumurta dibe iner. Her iki halde de mıklama olmaz.
Evet, o yumurta, kıvamın iyi ayarlandı.
Yumurta ortada kalacak. Neden ortada kalacak? O soğanın ısısıyla dışındaki beyaz pişecek ama sarısı çiğ kalacak. Mıklamaya bütün lezzetini veren budur.
Budur, evet.
Bu 1,5 saat süren bir yemektir. Ve hani başından bir dakika ayrılamazsınız.
Evet, birkaç dakikada olabilecekmiş
değil mi?
Gibi.
Çok evet, basit yerken evet. bunun içinde ne var malzeme? Soğan var, yağ var, yumurta var. Aa, evet. Ne kadar basit.
Evet.
Değil. İnanılmaz bir kültür ve birikimdir bu.
Evet. Hocam yine süremizin sonuna geldik ama bitiremedik tabii
Gelecek hafta pilavları, gelecek programda sarma ve dolmaların özelliklerinden bahsedelim.
Peki.
Çünkü Türk mutfağının ana yemeği pilavdır. Evet. Pilav ve türevleridir.
Çorba dediniz de ben de orada kaldım. Aslında sanki çorbalar bizim şimdi sofralarımızın olmazsa olmazları. Hani çorba aslında bizim değildir dediniz ya sonradan girme mutfağımıza.
Bizim mutfağımızda var ama öğün değildir
çorba. Öğün değildir ama şimdi de sofralarımızın vazgeçilmezi. Evet. Mutlaka çorbalarımız evet. vardır. Hocam çok teşekkür
ben
ediyoruz
teşekkür
bu
haftalığı ediyorum.
İçin. Sağ olun,
devamını
var olun.
Dilerim.
Çok keyifli bir sohbetti yine her zaman olduğu gibi. Sevgili dinleyenlerimiz, Los Ante Çocuk ve Erişkin Hastanesi Patoloji Şefi Profesör Doktor Sayın Ömer Uluoğlu, ancak bu kimliğiyle değil, biz onu bir mutfak aşığı olarak ağırladık yine stüdyomuzda. Kendisine tekrar teşekkür ediyor ve müziğe dönüyoruz. 15.30'u gösteriyor başkentte saatlerimiz sevgili dinleyenlerimiz ve bir telefon konuğumuz var. Hemen merhaba demek istiyoruz kendisine. Kozmik Anafor kurucusu, amatör astronom Sayın Zafer Emecan telefon attığımızda. Efendim hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
Teşekkür ederiz efendim. Sizler nasılsınız?
Bizler de yüz yoğun bir koşturma içerisindeyiz. Çünkü festivalimizin hazırlıkları, oryantasyon süreci başladı. Dün itibariyle. Evet. Onun bir yoğunluğu var ama iyiyiz. Bayağı da neşeli gidiyoruz.
Peki, kolaylıklar diliyoruz. Şimdi Olimpos Gökyüzü ve Bilim Festivali. Evet. Neler söyleyeceksiniz festivaliniz hakkında? Nasıl bir festival? Ne zamandan beri yapılıyor, düzenleniyor ve ne zaman başladı?
Şöyle diyeyim. Türkiye'de birkaç tane astronomi ve gözlem etkinliği var. Bunlardan bir tanesi TÜBİTAK'ın yaklaşık 20 yıldır yaptığı TÜBİTAK Ulusal Gözlem Merkezi'nin düzenlediği TUK Festivali 20 senedir devam ediyor. Birkaç tane de belediyelerin desteğiyle yapılan Bursa'da bir gökbilim festivali var. Onun dışında sadece geri kalan biz varız. Aramızda evet. Bir farkımız var bizim tabii ki.
Ne gibi yerlerinden bir farkınız var?
Şu var, bizler Türkiye'de astronomiye gönül vermiş, insanların bir araya gelerek oluşturduğu bir oluşumuz Kozmik Anafor olarak. Biz bu festivali herhangi bir devlet kurumunun veya herhangi bir belediyenin veya başka bir özel kurumun desteği olmadan tamamen gönüllü insanların bir araya gelerek yaptığı bir festival şeklinde düzenliyoruz. Diğer bir farkımız da aslında o fark değil. Yani fark derken yanlış anlaşılıyor olabilir. Bir zenginliğimiz diyeyim.
Evet.
Tümüyle gönüllü insanlar bir araya gelerek bu festivali yaptığında tüm dünyada olduğu gibi, tüm dünyadaki astronomların yaptığı gibi bir festival, bir etkinlik, bir gökbilim şenliği ortaya çıkıyor ve de onun bir coşkusu var. Çünkü yani amatör astronomiyi anlatmak isterim size bu konuyla ilgili. Amatör astronomi şudur. Dünya üzerinde amatörce yapılabilen tek bilim dalı astronomi.
Evet.
Bunun iki nedeni var. Birinci nedeni profesyonel astronomların gerçekten çok ciddi ve yoğun işlerle meşgul olduklarından dolayı astronominin daha gözlemsel alanlarına yoğunlaşamaması. Örneğin bir kuyruklu yıldızı keşfetmek. Bir profesyonel astronom bununla uğraşamaz çünkü gerçekten çok yoğun işleri var.
Siz bu anlamda hemen bir yönlendiricisiniz yani.
Evet. Evet, bunu yapmaya çalışıyoruz. Örneğin hemen hemen tüm kuyruklu yıldızlar amatör astronomlar tarafından keşfedilir. Çoğu göktaşı amatör astronomlar tarafından keşfedilir. Çünkü profesyonel astronomların bunu yapacak vakti yoktur. Amatör astronomlar keşfeder, bulur, gösterir ve profesyonel astronomlar bunun üzerinden gerekli olan çalışmaları yaparlar. O yüzden amatör astronomi çok önemli dünya üzerinde. Tüm gelişmiş ülkelerde, özellikle astronomi ve uzay bilimleri alanında gelişmiş ülkelerde amatör astronomi ile profesyonel astronomi yan yana yüksek teması şeklinde yürür.
Evet, peki şimdi bu festivalde mi yan yana yürüyor hem amatörler hem profesyoneller?
Evet, kesinlikle yan yana yürüyor. Şu anda biz bu festivali Erciyes Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünün de uzay bilimlerinin desteğiyle amatör astronomların da onların yanında oluşuyla birlikte yapıyoruz.
Antalya'da yapıyorsunuz.
Evet, Antalya'da yapıyoruz. Antalya Olimpos'ta gerçekleştiriyoruz bu festivali. Geçen yıl da ilkini yapmıştık, bu yıl ikincisi olacak. Biraz aslında bakarız, heyecanlıyız o konuda.
Evet. Tarihlerini de söyleyelim isterseniz.
Tabii. 18-19-20 Ağustos tarihlerinde gerçekleşiyor.
Evet.
Yani biz şu anda hazırlık aşamasında olduğumuzdan dolayı yani bu heyecanımı anlayabiliyorsunuz zannedersem.
Elbette. Elbette.
Bir de yoğun bir katılım var. Çok yoğun bir katılım var gerçekten.
Kimler katılımcılarınız?
Katılımcılarımız Türkiye'nin her yerinden astronomiye gönül vermiş insanlar. Birçoğu bilim meraklısı ve birçoğu da astrofotoğrafçı. Şimdi Türkiye'de bir süredir astrofotoğrafçılık tüm dünyada olduğu gibi, tüm dünyada uzun süredir astrofotoğrafçılık yaygın ama Türkiye'de yeni yeni yaklaşık 1 yıldır, 2 yıldır ön plana çıkmaya başladı. Yaygınlaşıyor. Türkiye'de astrofotoğrafçılar Kozmik Anafor çatısı altında birleşmeye başladılar. Çünkü bir arada olmamız gerekiyor ki amatör astronomiyi yaygınlaştırabilelim.
Evet.
Onlar geliyorlar. Profesörlerimiz gelecek. Erciyes Üniversitesi Bölüm Başkanı İbrahim Küçük gelecek. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Osman Demircan hocamız gelecek. Yine Akdeniz Üniversitesi TUK'tan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden Kadir Uğur
tabii
hocamız.
Bu arada tatil amaçlı olacak. Antalya Olimpos'ta bulunan herkese de açık bir festival.
Aslında tam olarak o şekilde değil. Festivalimize 300 kişilik kontenjan belirledik. Şu anda da yaklaşık biraz aşmak zorunda kaldık. Onu 350'nin üzerine çıktı. Çünkü gerçekten gelmek isteyen çok fazla insan var. Yani biraz fedakarlık yaptık aslında bakılırsa o konuda.
Evet.
Daha fazla insan alabilmek için. Antalya'daki herkese açık değil. Ancak şunu yapmayı planlıyoruz. Geceleri en azından gözlem, yani uzaydaki derin uzay cisimlerini, nebulalar, galaksileri, gezegenleri gösterebilmek için birkaç saatlik de olsa orada bulunan, Olimpos'ta bulunan vatandaşlarımızı almayı planlıyoruz.
Evet.
Yapabilirsek tabii ki. Çünkü çok yani 300 kişinin bulunduğu bir
çünkü uzay herkes tarafından merak edilen, aslında insanın ufkuna katkısı da hep konuşulan bir konudur.
Astronominin insanın ufkuna katkısı aslına bakılırsa şu şekilde. Şimdi mikroskopla bir cisme bakarsanız, bir mikroskopik cisme bakarsanız insanın ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz. Ama uzaya baktığınızda, uzaydaki gök cisimlerine baktığınızda aslında insanın ne kadar küçük olduğunu görüyorsunuz. Astronomi insanı mütevazileştiren bir bilim dalı.
Evet.
Carl Sagan'ın da belirttiği gibi. Yani gökyüzünü izlerseniz, incelerseniz, uzayı incelerseniz ne kadar küçük olduğumuzu görürsünüz ve ne kadar mütevazı olmamız gerektiğini fark edersiniz.
Evet, süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Geçtik bile aslında Sayın Zafer Emecan, ama bunun yaygınlaştırılması yönünde de çalışmalarınız var sanıyorum,
evet,
değil mi?
Evet, çok
kısacık
uğraşıyoruz.
Birkaç cümlede onu alalım lütfen.
İşte bizim amacımız kozmik anaforu olarak, yani tümüyle gönüllü bilimseverler, gönüllü uzay tutkunları olarak bir araya gelmemizin sebebi, aslına bakarsa net olarak şunu söyleyebilirim, ülkemizin astronomi ve uzay bilimleri alanında gelişmesi. Bu konuda çok ciddi çaba sarf ediyoruz çünkü biliyorsunuz istikbal göklerde. İstikbalin göklerde olabilmesi için insanların gözleri gökyüzüne çevirmesi gerekiyor. Ve biz öğrencilerimize, öğretmenlerimize, aslına bakılırsa ev hanımlarımıza veya köyde kahvede oturan amcalarımıza bile gökyüzünü göstermeye ve oraya merak duymaya, ilgi göstermeye, ilgisini artırmaya çabalıyoruz. Ülkemizin gelişmesi açısından bu çok önemli.
Evet.
Biliyorsunuz zaten.
Çok teşekkür ediyoruz.
Tamam.
Çok teşekkür ediyoruz katılımınız
için. Ben teşekkür
ederim. Festivalde de kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Umarız yine birlikte olmak dileğiyle. Sağ olun, var
çok,
olun.
Çok sağ olun.
Kozmik Anafor kurucusu, amatör astronom Sayın Zafer Emecan, Hayatın Sesleri'nin telefon konuğuydu. Kendisine teşekkür ediyoruz.
Ben iyiyim gerçekten. Ben çok iyiyim her şeye rağmen. Çünkü o ta derinden öptü kalbimi, iyileştim ben. O derinden gelen aldı götürdü beni benden. O ta derinden öptü kalbimi, iyileştim ben. O derinden gelen gerçekten. Ben çok iyiyim her şey rağmen. Çünkü o ta derinden öptü kalbimi. İyileştim ben.
Sihirli Sözcükler. Ve sevdiğiniz köşelerimizden biri başladı sevgili dinleyenlerimiz. Konuğumuzu tanıyorsunuz zaten. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş
merhabalar,
geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, bugün biraz farklı bir konudan söz edeceğiz. Evet. Sinemada ve edebiyatta kutsalın yeri diyeceğiz. Dünya edebiyatına baktığımızda aslında bizim bu konuda biraz zorlandığımızı söyleyebiliriz değil mi?
Son birkaç bölümdür aslında bizim biraz zorlandığımız konuları seçiyoruz galiba, öyle denk geldi. Doğrudur. Bizim zorlandığımız aslında dünyada iyi örneklerini gördüğümüz ve hayranlıkla takipçisi olduğumuz bir alan. Ama bizim çok üretimde bulunmadığımız bir alan. Yakın zamanda TRT aslında dizileriyle, özellikle Yunus Emre dizisiyle, evet, örneğin buna bir cevap oluşturdu. Ama yine de var olan miras, sahip olunanlar düşünüldüğünde çok cüzi bir çaba ya da girişim diye nitelendirmek lazım.
Peki o zaman kutsalın ve kutsallığın tanımını yaparak girelim. Tabii isterseniz ki niye bu kadar zorlanıyoruz diye bakmamız daha kolay olabilir belki.
Aslında kutsal sözcüğü, kut sözcüğü güzel bir sözcük. Evet. Öztürkçe bir sözcük. Kardeşi var. Mut ve kut.
Konuşmuştuk onu, evet, daha önceki programlarımızda.
Kutsal sözcüğü biraz bizdeki o kutdan, yani nasıl söyleyelim, tam karşılığı belki bir sözlükte var, eski Türklerdeki karşılığı. Şöyle ifade bulmuş o sözlükte. Diyor ki, insana ve varlığa öz mahiyetini kazandıran Tanrı tecellisi. Günlük Türkçe sözlüklere baktığınız zaman mukaddes Arapçasıyla karşılığını, hı hı, buluyor. Biraz Arapçadaki anlamıyla anlam değiştirmiş. Temeldeki kuttan, kutsalın anlamı biraz daha değişik. Kutsal, dini bir saygı uyandıran herhangi bir şey olabilir, bir sıfat sonuç olarak. Kutsal bir kavram olabilir, kutsal bir inancımız gereği pek eşya olamaz ama kutsal bir inanış olabilir. Sonuçta bizim açımızdan baktığımızda onu dinle, daha da derinde inanla, imanla, inançla örtüştürdüğümüzü söylememiz lazım. Dolayısıyla da kutsal bizim açımızdan şu anda belki dini sembollerle karşılık bulan ama kişiye baktığınız zaman inancına dayalı her şeyi kapsıyor.
Evet.
Biz de bugün sinema açısından bakıyoruz. Edebiyat açısından da bakmak mümkün ama orası daha derin bir derya.
Evet.
Ben biraz kolayına kaçmış oldum aslında. Biraz da bir dergiden ilham alarak bugün dinleyicilerimizle biraz sinemadan, sinema dilinden. Çünkü aslında makalesinden de yararlandım. Dursun Ali Tökel'in bir sözü var bununla ilgili. Bir sinema filmi kalem yerine kamerayı kullanan bir dilin metnidir demiş yazar.
Yani kutsalın dili de farklı o zaman.
Tabii ki kutsalın dili de farklı. Çünkü kutsalı ifade edebilmek çok çok yönlü araştırmayı ve demlenmeyi gerektiriyor. Bizdeki Türk izleyicisi açısından belki de en belirgin örneği söylememiz gerek. Çağrı tercümesiyle evet. Ki çok ustalıklı bir tercüme olduğunu hemen söylemem gerek Türkçe'ye. Çünkü mesajdı orijinali. Hani Çağrı onu çok güzel karşılamış. Hı hı. 1976 yılı yapımı Suriye asıllı Amerikalı bir yönetmenindir. Çağrı filmi o kadar etkilemiş ki bir yıl vizyondan kaldırılmamış Türkiye'de. Öyle bir izleyici evet. kitlesi var. Hemen hemen herkesin de aslında belli sahneleriyle belki kendi inancını, işte bu yüzden sinema çok önemli.
Evet.
Kendi inancına dair belli inanışları, belli derinlikleri sinema perdesinde ya da televizyon ekranında gördüğü o filmin bir sahnesi, bir kişisiyle örtüştürebilir. Bu yüzden İslam inancı sinemaya bazı şeylerin aktarılmasında biraz serin duruyor. Çünkü İslam'ın temel felsefesinde aslında bu görüntülenmeye karşı, buradaki tabulaştırmaya karşı bir duruş olduğu için İslam'ın sinemada yer alması biraz daha zorlu. Diğer dinler, örneğin Hristiyanlık ya da daha rahat bunu ifade edebilen Hinduizm, Budizm gibi uzak doğu inanışları, onlar daha keskin bir duruşla kendilerini ifade edebiliyorlar. Ama İslamiyet'in daha ölçülü, daha özenli bir duruşa ihtiyacı var. Çağrı filminin bu kadar etkileyici olması da Hazreti Peygamber'in kamera açısıyla kendine ifade bulmuş olması, orada o bakış izleyenleri çok gönülden orada var edebildi. Dolayısıyla da yönetmenin ve senaristlerinin çok ustaca bir duruşu var. Ama birkaç filmden daha bahsetmek isterim ben. Kutsal'ın sinemada yer alışı dediğimiz zaman sadece dini ögelerle yer almasını düşünmemek lazım. Aslında kutsal dediğimiz bir grup değer var. Ve bu değerlerin yer alışına dair de çok ünlü sinema filmleri var. Dinleyicilerimizin de izlediğini düşünerek Şeytanın Avukatı filminden biraz bahsetmek isterim. Aslında kutsanın sinemaya aktarılışına iyi bir örnek. Başlı başına bir aktör olarak var zaten orada ve insanın inancını ve dürüstlüğünü çok derinden sorgulamasını sağlayan bir film. O yüzden de kült filmler arasında, yani zamanlar ötesi bir film olarak kabul edilmiş durumda. Yine Carl Sagan'ın romanından aktarılan Mesaj filmi var. Herhangi bir dini inanışın sembollerini kullanmamasına rağmen kutsala dair çok fazla öge ve inanışa dair çok fazla parçayı içinde bulunduran filmler. Ama tabii kutsal ve sinemadan bahsedince biraz İran sinemasından da bahsetmek evet. gerekiyor. İran sineması yeni diyelim Türkiye'de daha geniş kitleler tarafından tanınır bilinir oldu. Televizyon dizilerine kaynaklık eden bir filmden bahsetmek isterim. Türkiye'deki haliyle Kertenkele filminden bahsedelim. Kemal Tebrizi'nin. İlginç bir film çünkü kutsal kabul edilenin sorgulanması üzerine bir film. İran merceğinden bakarsanız bir kere mollaları çok eleştiren ama yine mollaları bir aydınlanmış molla karakteriyle eleştiren bir film. Bir özelliği daha var. Tamamen İslami bir takım ayetlere varıncaya kadar içeren bir film olmasına rağmen bu aydınlanmış mollanın İslam felsefesine ilişkin sözleri o filmde Küçük Prens'e dayanıyor. Ve Küçük Prens romanı bu filmden sonra öncelikle İran'da, sonra hala bizim ülkemizde de var. Daha dini yaşayışa kendini yakın gören, o yaşayış içinde yer alan insanların, yer almak isteyen insanların sembolü haline gelmiş.
Evet.
Ve mesela ben yakın zamanda karşılaştım. Küçük Prens'e neredeyse o aslında bizden duygusuyla yaklaşılmasının sebebi tam olarak bu film.
Evet. Peki bize baktığımızda şimdi kutsal kelimesi manevi anlamda mükemmelliği de tam ve yetkin olarak ifade edebilmesi barındırdığı için mi acaba biz de bu kadar zorlanıyoruz?
Evet, çünkü mukaddesi anlatabilmek kolay bir şey değil. Makalesinden yararlandığım Dursun Ali Tökel'in Kemal Tebrizi'nin ve son zamanda sinemalarda oynayan Mecid Mecidi'nin İranlı yönetmen Hazreti Muhammed'in hayatı üzerine bir film yapmıştı. Onların söyleşilerinden edinerek paylaştığı bir şey var. Ben çok etkilendim. Dinleyicilerimiz de belki etkilenir diye paylaşmak isterim. Derler ki Hazreti Musa geldiği zaman toplumun ve dünyanın kutsal dili sihirler üzerineydi. Sıra dışılık üzerineydi. Dolayısıyla Hazreti Musa'nın dili de çok güçlüdür. Asasının yılana dönüşmesinden. Hazreti İsa yeryüzündeyken o zamanki toplumun sihirli dili tabiplikti. O yüzden Hazreti İsa'nın şifacılığı insanlara o dili kullanarak ve o dilin toplumda var olan şifrelerini kırarak, değiştirerek peygamberin sözleri etkili oldu. Hazreti Muhammed tebliğ ettiğinde İslam'ı, toplumun dili şiirdi, konuşmaydı, iletişimin gücü ortadaydı kabileler arasında. Ve yine mukaddes ilahi işleyiş bu sefer o dili kullanarak, o dilin şifrelerini değiştirerek insanlığa doğru mesajı iletti. Ve Mecid Mecidi'nin söylediği şöyle bir şey var. Bugün gelseydi Hazreti Muhammed herhalde sinema yönetmeni olurdu demiş ve İran'da ortalık birbirine girmiş. Tam da sizin söylediğiniz gibi aslında mukaddes olanın, kutsal olanın bizim var olan dilimizi, alışkın olduğumuz çerçeveleri, inanışlarımızı yeri geldiğinde kırarak, o şifreleri değiştirerek var olmasının şaşırtıcı bir tarafı var. Biz o şaşırtıcılığı bir türlü tam dozunda yapamıyoruz.
Evet.
Ve yapamadığımızda da kendi iç manevi alanımıza dair çok önemli bir şeyi rahatsız ediyoruz. O yüzden de hele de bizim ülkemizde biz çünkü kendi kendimizi yani hakkımızı teslim etmek konusunda diyelim.
Evet,
kendimizi beğenmek demeyelim ama hakkımızı teslim etmek konusunda biraz geri durma refleksine sahibiz. Öyle bir alışkanlığımız var. Hele de biz kendi maneviyatımıza ilişkin bir şeyi hakkıyla yerine getiremezsek, dile getiremezsek bunun çok uygunsuz olacağını içten içe hissettiğimiz için İyi olmayacaksa hiç yapmayalım tadında durabiliyoruz.
Evet. Çok yoğun eleştirilere maruz kaldı
yani da. Yani eksik yapacağımıza hiç yapmayalım diyoruz ama bunun bedeli çok ağır olabiliyor. Yani bugün bizim sinemamızın güzel örnekleri var. Çok iyi yönetmenlerimiz var ama gerçekten değerli olan alana ilişkin üretimimiz yok. İran bunun iyi bir örneği.
Evet.
Henüz izlememiş olan varsa ben Baba Aziz'i mesela bununla ilgili çok candan tavsiye edebilirim dinleyicilerimize. Hem samimi hem de çölde bir gözleri görmeyen bir dedeyle onun sevimli küçük torununun 30 yılda bir dervişlerin çölde yaptığı bir toplantıya katılma hikayesidir. Fakat ne toplantının nerede yapıldığını bilirler, ne bir yol gösterenleri vardır. Gözleri görmeyen bir yetişkin ve cıvıl cıvıl yaşam enerjisine sahip bir kız çocuğunun hikayesi. Orada gördüğümüz bizim hayat hikayemiz. Ve Babu Aziz Mesnevi'den çok beslenmiş bir filmdir. Çok bizdendir. Aynı Küçük Prens'e yaptığımız gibi Babu Aziz'i izlediğimizde de başka bir ülkenin yabancı dil konuşan yönetmenini değil, bizden birini izleriz. O yüzden kutsalın sinemada yer alışına iyi bir örnek olduğu için gönülden tavsiye ederim. Eğer izlememiş olan varsa hala
varsa
çok kişi izlemiştir. Çünkü.
Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun diyoruz. Bugün de sonuna geldik ama haftaya yine birlikte olacağız sevgili Elif Berna Kutlata.
Teşekkür ederim.
Evet, bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Yarın 15 haberleri sonrasında başkente bekliyoruz yine sizleri. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın.
Size iyi eğlenceler.
cam.